Ayrım 20.
Yusuf'un bindiği at kır bir attı, çevikli yay gibiydi. Bir beyaz alev gibi yelesini kuyruğunu savurup yürüyordu. Gece çöktüğünde bir ağaç dibinde uyukladıkları zamanda kır at yine öyle beyaz bir alev gibi karanlığı aydınlattı. Yusuf tedirgin uykusundan uyandıkça yanı başında dikilen o beyazlığı gördü hep. Sonra yeniden dağ taş Hüseyin Bey'i aramaya koyuldular. Sonunda ezilmiş otlar, yakılmış dallar, kirli bir mendil, kemirilmiş bir elma o bakir tepelerde bir insanın varlığını ortaya koydu. Ceylan'ın izleri artık seçilebiliyordu ve Yusuf türkülere, hikayelere, destanlara geçmiş nice insafsız avcıyı kafasına iyice sarmıştı. Bir ara vazgeçip gitmeli diye düşündü. Tahir Bey'e de onu bulamadıklarını söylerlerdi ama vazife vazifeydi değil mi? Yeri geldikçe arkadaşlarına bunu hatırlatmıyor muydu? Vazifeni bil, vazife vazifedir demiyor muydu? İsterse bir Mecnun'la karşılaşsın, isterse etlere dökülmeye başlamış bir cesetle. Emri yerine getirecekti. Sigaradan ağzı acılaşmıştı. Yine de gümüş tabakayı çıkarıp bir tane daha yaktı. Ne düşünürsün onbaşım? Bunu soran durmuştu. Hüseyin Bey'e elbet, başka ne düşüneceğim? Koskoca şube reisi. Böyle dağlara vursun kendini, insanın ne olacağı belli değil. Mehmet, öyle fırtına gibi eserdi ama iyi adamdı, mertti, korkusuzdu dedi. Tam da Yunan'ı öteye sürmüşken niye böyle oldu acep? Birine mi sevdalıydı neydi? Recep atıldı. Bak şunun dediğine. Olsa olsa memleket sevdasıydı onunkisi. Tuttun da şimdi Ferhat'a Kerem'e filan benzettin. Yusuf kendi sevdasını düşündü. Benzeyiversin ne çıkar dedi. Kendi sevdası. Sahi onu ara sıra nükseden bir sıtma gibi taşıyordu bünyesinde. Bir bakıma kendisi de mecnunlaşmış, ferhatlaşmıştı. Sonra vatanı sevmek ayrı, birisinin sevdasını çekmek ayrı. Hem biz bu hikayelerle, bu türkülerle yetiştik. Hepimizde biraz mecnunluk vardır. Durmuş ekledi, Köroğluluk da. Yusuf Durmuş'a döndü, güzel söyledin. Hüseyin Bey'imiz için Köroğlu demek daha uygun düşer. Gözleri biraz ötesindeki kır atta oyalandı. Sigarasından derin bir nefes çekti, sonra iyice ezip söndürdü. Bana öyle gelir ki yakınımızda bir yerdedir. Recep, galiba nefesini duydun onbaşım dedi. Onun gibi bir şey, bu civarı iyice arayalım. Kalktılar, onu bu dağlarda, bu incin top oynayan ormanlarda bırakamazdı. Tepenin doruklarına inen kara dumandan, ıslak küf kokulu ormandan, bir kaya kovuğundan çıkarıp yumuşak sıcak bir döşeye götürmeliydi. İnsanlara dönmeliydi yüzbaşı, dağ başının yalnızlığına terk edilmemeliydi. Mehmet'in sesiyle düşüncelerinden sıyrıldı. Bir potini bağından tutmuş gösteriyor, onbaşı hele şuna bak. Mehmet'in yüzünde toprağın altındaki madeni keşfetmiş gibi bir sevinç. Potini sallaya sallaya geldi. Yusuf potini eline aldı. Öbürü yok mu? Yok. Arayın bakalım. Mehmet ve ötekiler potinin bulunduğu çalılığa daldılar. Yusuf da o yana yöneldi. Potin pek eski değildi. Öyleyse Hüseyin Bey'indi. Çıplak ayakla dolaştığını söylemişlerdi ya. Birden kayaların yamaçlardan yuvarlanışı gibi bir ses gürledi. Yakaladım sizi alçaklar. İngilizlere casusluk ha? Yusuf duraladı, ses ardındaydı ve bu ses Hüseyin Bey'in sesinden başkasının değildi. Mehmet, Recep, Durmuş sersem sersem bakındılar. Kıpırdayanı yakarım, bilmiş olun. Yusuf başını hafiften döndürecek oldu ama ensesine bir namlu soğukluğu değdi. Yumuşak, ürküntüsünü açığa vurmayan bir sesle, ''Yüzbaşım sen misin?'' dedi. Yusuf'un bu sözleri onu biraz şaşırtmış gibiydi çünkü sesinde kararsızlıklar, sıkıntılar belirmişti. ''Benim ya, demek beni tanıdınız, İngiliz'e casusluk ha?'' ''Yok be Hüseyin Bey'im, ne casusluğu, baksana bize bir, hele yüzüme bak. Onbaşı Yusuf'u tanımadın mı?'' Yusuf'un ensesindeki namlu uzaklaştı. ''Yusuf mu dedin?'' Yusuf cesaretlenip döndü. ''Yusuf'um elbet, jandarma Yusuf.'' Yüzbaşı işte karşısındaydı. Ayaklar çıplak, gömleksiz bedenini sadece o yıpranmış ceket kapatıyor. Yanaklar çökmüş, gözler iri ve fırlak, alnı terli, ağzı gergin, hatta hafifçe bir yana çekik. Yusuf iki kaya arasında ezilir gibi oldu. ''Yüzbaşı beyim, sana ne olmuş böyle?'' diyecekti ki diyemedi. Güvensiz, kemikli bir el tabancayı üzerine yöneltmişti. ''Gerçekten Yusuf musun sen? Peki ötekiler, onlar kim?'' ''Onlar mı? Kim olacak yüzbaşım? Askercikler işte. Biri Dursun, biri Mehmet, biri de Recep.'' Yüzbaşı ansızın yorulmuş gibiydi. Belki de başı dönmüştü. Bir eliyle alnını tuttu, sendeledi. ''Hasta mısın yüzbaşım? Kes. Torbada biraz ekmek peynir vardı. Getirsinler de karnını doyur ha, olmaz mı Hüseyin Bey'im?'' Bak kaç gündür buralardasın. Ne etmeye çıktın sanki buralara? Çök çök ha şöyle getirsinler torbayı. Yani ne öyle şaşkın şaşkın bakarsınız. Ekmek torbasını getirin dedim. Buldun mu Mehmet Potin'in tekini? Hah onu da getir. Yüzbaşımın ayakları üşür. Havalar soğukladı ne de olsa. Sen çök yüzbaşım. Sigaran var mı? Var ya olmaz mı? Hele yak bakalım. Sen de iç. İzin verdinse içeriz. Şu potinleri giydireyim ben. Uzat ayağını beyim. Ha böyle bağlayalım. Bu potinler lazım olacak. Yarın öbür gün düşman çekildi mi Söğüt'e gireceğiz. Evlerimizi kuracağız. O tahta köprüyü hatırlıyor musun? Duruyor o köprü. Ya Söğüt'e kavuşmamız yakındır. Bak bak, ellerin de üşümüş. Açlıktandır belki. Yusuf'a, evet, tanıdım seni. Kuvayi Milliye. Sen gönüllü yazılmıştın. Ne günlerdi, değil mi? Durmuş torbayı getirip açtı. Yüzbaşı peynirle ekmeğe adeta saldırdı. Ama birkaç lokma yedikten sonra çar çabuk doymuş gibi isteksizlendi. Yüzünü bir keder kapladı. Hadi ye yüzbaşım, ye de vücuduna can gelsin. Yola gideceğiz ne de olsa. Yola mı? Gözlerinde yine şüpheler. Siz bir oyun çeviriyorsunuz, ama eli beline sokulu tabancasındaydı. Recep tedirgin sesiyle, ne oyunu yüzbaşım dedi, biz sana oyun eder miyiz? Seni hastaneye götürüvereceğiz. Bir güzel bakacaklar sana, iyileşeceksin. Yusuf hışımla döndü. Allah layığını versin, bunlar denir mi lan? Nesi var ki yüzbaşımın, bak şunun yediği naneye. Hüseyin Bey ateşe değmiş gibi ansızın kalktı, yol kıyısındaki çalılara doğru yürüdü. Aşağı vadiye baktı, sonra geri döndü, huzursuzca durmadan gitti geldi. Buralar dar bana, dar, çok dar, sıkılıyorum. Hasta mıyım? Yok yok, dar, dar, içim dar. Yusuf kalktı, yürüyüp kolunu tuttu. Etme yüzbaşım, şu tepeler, şu ovalar sana niye dar gelir ki? Kafesteyim ben, kafeste. O geveze neler söylüyor öyle? Demek hastaneye götüreceksin beni. Yüzbaşı Necati Bey'i bilir misin? Tabip Necati Bey'i, bizim Söğüt'ten. İşte seni ona götüreceğim. Hüseyin Bey gözlerini aşağılarda büklüm büklüm akan sulardan ayırdı. Yüzü Necati Bey'in adıyla aydınlanıvermişti. Necati Bey benim en iyi dostum. Elbet ya. Yusuf böyle dedikten sonra Durmuş'a seslendi. Durmuş, yüzbaşıma şu kıratı getiriver. Hüseyin Bey etrafına uysalca bakındı. Yusuf onu ürkütmemek için çırpınıyordu. Sinirleri yay gibi gergin. Durmuş hayvanı yularından çekip o yana geldi. Gözüyle kaşıyla. Hüseyin Bey'in belindeki tabancayı işaret etti. Tabancayı alalım, bakarsın tetiğe basıverir demek istiyordu. Yusuf adamın güvenini kazanmışken birdenbire her şeyin alt üst olmasından korktu. Nasıl, atı beğendin mi yüzbaşım? Adam hayvanın boynunu okşadı. Beni nereye götüreceksiniz bununla? Necati Bey'e dedim ya, bizi bekliyor mu? Bekliyor tabii. Öyleyse derhal gidelim. Çıplak bedeninin üstüne giydiği o zavallı ceketle Zafer Meydanı'ndan dönen bir kumandan gibi mağrur ata bindi. Yusuf'un gözleri yanıyor. Tuhaf. Ta Kutül Amere'den bu yana bir ağabeyinin, bir İlyas'ın ölümünde, bir de İzzet'in künyesi geldi denildiğinde içi bu kadar acıyla dolmuştu. Kuvay Milliye'nin kıvılcımlarından biri daha sönmüştü. Gözleri yanıyor Yusuf'un. Akşam el ayak çekildi mi bu kavakların dibine toplanırlardı. Efendi Hafız, İsmail Efendi, Çömlekçi Musa ve daha birkaç köylü. Hem düşmanı kollarlar hem de olanı biteni konuşurlardı. Ötede tepeler siyah gövdeleriyle sanki onları koruyormuş gibi çepeçevre dikilirlerdi. Geride gün battıktan nice sonra gümüşlü bir aydınlık olurdu. Ve Türk kuvvetleri o gümüşlü aydınlığın içerisindeydiler. Yahut onlara öyle gelirdi. O gün İsmail Efendi gecikince meraklandılar. Neden sonra bir ayak sesi çakılları otları eze eze yaklaştı. İsmail Efendi sıkıntılı soluklarıyla yanlarına vardı. Efendi Hafız, neredesin İsmail ağa diye meraklandık. Geç otur. İsmail Efendi yere serili eski çula çöktü. Ötekiler soluklarının düzelmesini beklediler. Çömlekçi sabırsızlandı. Meraktan öleceğiz yahu, anlatsana, kötü bir şey mi oldu? İçlerinde en yaşlıları Hamdi Efendi, adamcağız bir soluk alsın hele dedi. Bir değil kaç soluk aldı bilir misin? Gayrı anlatsın olanı biteni dedi Musa Efendi. Sustular. İsmail Efendi çökük omuzlarını dikleştirip, bizim beygirlerden biri öldü dedi. Dayanamayınca onca yoldu tepmeye, zaten epeyce de yaşlıydı, gitti işte. O sebeple geciktim, tek hayvana kaldık şimdi. O da vatana feda olsun, şükrediyorum gene. Öyle bulaşıcı hastalıktan filan gitmedi, soluğu tükendi. Çöküverdi yere, ondan sonra bir yana devrilip kaldı. Zaten ortalıkta hayvan leşinden geçilmiyor. Sakarya boyunca T. Nallıhan'a doğru hayvan leşi. Bir veteriner yüzbaşı var. Zeki Bey ortalıkta leş meş gübre mübre bıraktırmıyor, gömdürüyor hepsini. Ahırları bütün kireçlemişler. Kemiğini komuyor, hepsini gömdürüyor. İşte bizimkini de gömdüm, suyun kıyıcığına. Zaten bu muharebelerde genç hayvanlar bile tez ihtiyarladı, çöktü. İçini çekti ve sustu. Efendi Hafız, şimdi af buyurun, artık bir eşeğin bile kıymeti var dedi. Üzülmekte haklısın İsmail Efendi, ne yapalım? Geçen gün Hilal Ahmer'in kamyonunu gördüm de, gün gelecek belki atın, af buyurun, eşeğin de hükmü kalmayacak dedim kendi kendime. Güzelim Hilali ile çalımlı çalımlı geçip gitti. Bir de homurtusu var, şaşarsın. Hamdi Efendi uysal sakin görünüşüyle, gene de bizim hayvanların yerini tutar mı dersin diye sordu. İsmail Efendi, hayvandan daha hızlı gidiyor bunlar. Lakin hayvan insanın can dostudur. Ne de olsa canlı. Makineye benzer mi? Sonra içini çekip karanlıklara daldı. Ölen atını gençlik günlerindeki haliyle düşündü. Araba yeni, gıcır gıcır, süslü başlıklarıyla, boncuklarıyla bir çift at Söğüt sokaklarından, kuytu yeşil bahçelerin önünden soyluca geçip gidiyor. Havalar serinlemeye başlamıştı. Bu defa Hamdi Efendi'nin geniş sofrasına toplanıyorlar. Yarı ölü bir kandil aydınlığında konuşup duruyorlardı. O sıralarda Ruslarla ve Fransızlarla anlaşmalar imzalanmıştı. Efendi Hafız, düşman görünürde bire indi diyordu. Şimdi önümüzdeki tek engel Sakarya'nın berisine attığımız Yunan ordusu. Topuyla, çuluyla, çadırıyla yığdık beri tarafa. Şimdi bunu çulu çaputuyla geldiği yere geri göndermek var. Bunun için de eskisinden daha fazla gayret göstermeliyiz. Millete çok iş düşüyor. İsmail Efendi, Hafızım dedi, Yunan'ı çuluyla çuputuyla nereye gönderiyorsun? Döküveririz denize, olur biter. Çömlekçi Musa kaba kalın sesiyle güldü. Koca ordu bakarsın denizi taşırır dedi. Gayrı biz yürüyelim de dökülen dökülsün, geri kalan da çekilip gitsin. Hamdi Efendi durgun görünüyor, kehribar tesbihini çekip duruyordu. Yüzü ışığın varamadığı yerde iyice gölgelenmişti. İsmail Efendi, ne dersin Hamdi Ağa dedi. Hamdi Efendi durgunluğundan sıyrıldı. Ne diyeceğim, milletçe gayret edelim dediniz. Edelim etmesine de bazılarımız para canlısı olmuş. Şu yokluk zamanında fırsat kollayıp kesesini şişirmedi. Şimdi adını demek istemezdim ama Hisarcık tarafında Burhanettin Efendi böyle elindeki malı yokluk var diye pahalıya satarmış. Şimdi böylesini İstiklal Mahkemesi'ne göndermek vaciptir. İsmail Efendi doğru dedi. Burhanettin Efendi yağın yanında hububat işine de girmiş. Bazı mallar tekalif-i milliyenin emrinde olmadığından böylelerine gün doğdu. Halbuki askeriyenin yiyecek ambarları hemen hemen boşalmış derler. Ankara depoları tükenmek üzereymiş. Abdullah Bey söylediydi. Şimdi de o tekalif-i milliye komisyonunda ya, yün ve tiftik kalmamış. Bizim kadınlara iş düşüyor yine. Çömlekçi Musa, şu Burhanettin Efendi'yi bir elime geçirsem diye söylendi. Ne yapardın dedi Hafız. Bir Osmanlı sillesi de ona çakardım Nafiz gibi. Sahi dedi Hafız, Nafiz ne alemde acep. Yakında onu da askere alırlar herhalde. İsmail Efendi, çömlekçinin bir sözü vardı. Nafiz askere giderse bir güzel çifte telli oynayacaktı. Öyle değil mi Musa Efendi? Oynarız elbet, dur bakalım yola koyulduğunu işleyelim de bir. Bu gece toplantılarına Veli, Hıfsı ve birkaç çocuk daha katılmaya başlamışlardı. Onlar kapıya yakın bir şilteye otururlar, ara sıra fısıldaşırlar, gülüşürler, büyüklere su getirmek, lamba tutmak, ıhlamur kaynatmak gibi işler görürlerdi. Bir defasında İsmail Efendi pek sevinçli geldi. Dışarıda doğru bir at duruyordu. Hayrola dedi Hafız. İsmail Efendi bir mindere yerleştikten sonra bizim at gitti ama yerine yenisi geldi dedi. Yüce Allah nelere kadir, biri gitti biri geldi. Hafız'la ötekiler bir şeyler anlamadan birbirlerine baktılar. İsmail Efendi onların hallerine güldü. Gökten inmedi canım, bizim veteriner yüzbaşı var ya, bahsetmiştim hani, Zeki Bey. İşte o verdi bu atı. Baktım biraz çelimsiz arık hayvanları bir tarafa toplamış, beni çağırıyor. Gittim, İsmail Efendi şuradan birini seç dedi. Ben şaşırdım. Sersem sersem bakıyordum. Meğer yukarıdan emir gelmiş. Bunlar köylülere dağıtılsın denilmiş. Paşalar istemiş. Yüzbaşı Bey, sen hayvanını ordu için feda ettin. Şunlardan birini alman hakkındır. Hadi ne duruyorsun? Memlekete hizmette kullanacaksın onu. Seç bakalım dedi. Ben de bir doğru hayvan seçtim. Pek yaşlı değil. İyi bakarsam düzelir, çevikleşir. Hayvan yemi bulunmuyor ama dağın tepenin otu ağacı var. Bunlarla bakar beslerim onu. Efendi Hafız, hayırlı olsun dedi. Kara gün kararıp kalmaz derler. Ölen atına üzüldün ama yenisi geldi. İnşallah düğünlerde, bayramlarda koşturursun onu. İsmail Efendi ve ötekiler inşallah dediler. O gece Müftü Hoca çıka geldi. Yanında büyüyecek bir torba vardı. Sofanın aydınlığı biraz daha çoğaltıldı. Müftünün yüzünü iyice seçmek istiyorlardı. Ne de olsa anlatacakları vardı. TCP'lerden geliyordu. Hemen oracıkta ıhlamurlar kaynatıldı. Veli ve Hıfsı tepsiyi, bardakları koşturdular. Sonra kapıya yakın yere uysal kediler gibi dizildiler. Müftü Hoca anlatıyordu. Aman dikkatli olun. Düşman Söğüt'e bir karakol kurmuş. Buralara gözcüler gerek. Böyle dedikten sonra yanında getirdiği torbadan bir tüfek çıkarttı. Bunu Efendi Hafız'a uzattı. Hafız biraz şaşkın, biraz yadırgamış olarak tüfeği eline aldı, inceledi. Buralar size emanet hoca. Bakarsın lazım olur. Fişekler torbada. Müftü Hoca böyle deyip Veli'ye döndü. Veli bu sırada ıhlamur bardaklarını dağıtmakla meşguldü. Maşallah Veli, neredeyse askerlik çağına gelmiş. Ben sana siper kazdırmıştım değil mi? Veli boş tepsiyi koltuğunun altına sıkıştırıp ayakta dikilerek evet hocam dedi. Müftü Efendi onu baştan ayağa süzdükten sonra seni gözcü yapalım buraya dedi. Ne dersin? Hay hay hocam. Terfi etmiş bir subay gibi gururlandı Veli. Öteden Hıfsı da atıldı. Müftü hocam beni unuttunuz. Ben de siper kazmıştım. Ben de gözcü olayım. Müftü Efendi Hıfsı'ya döndü, gözleriyle tarttı, ölçtü onu. Peki hadi öyle olsun. Seni de gözcü tayin ettik. Vazifeyi aksatmak yok ha. Gece nöbet tutacaksınız. Baş üstüne. Müftü Hoca bu defa ikisine de ayrı ayrı baktı. Çehresinde belli belirsiz bir yumuşama, bir hüzün. İşte bunların birkaç yaş büyüğü nice genç cephelerde devrilip devrilip gitmişlerdi. Bir nicesi Müftü Hoca'nın kollarında, dizinde can vermişti. Ve adam kimisinin öylece açık kalan gözlerini işte bu kemikli çil düşmüş kahırlı elleriyle kapatmıştı. Veli ile Hıfsı'ya bakarken bunları düşünüyordu. Ama kimse bunu sezmedi. Müftü Hoca yüzündeki hüznü çarçabuk silip toparlandı. Gür kaşlarını çatıp Veli ile Hıfsı'ya ''Gözünüzü dört açın'' dedi. ''Buralar size emanet. İyi gözetin, iyi koruyun.'' Veli böylece Atiye Ala'nın çatık yüzünden, iğneli sözlerinden kurtuluyordu. Yalnız Fazıl eniştenin sazlarını tıngırdattığı, tamir ettiği o huzurlu sığınağa eskisi kadar girip çıkamayacaklardı. Orada Atiye Ala'nın uzağında türkülere dalıp giderlerdi. Fazıl enişte sazın tahtasına parmak boğumlarıyla vurarak, "Sazın sinesi burası işte, istediğin sesi bu sineden alırsın, yeter ki tele vurmasını, dokunmasını bil" demişti. İçerisi Fazıl eniştenin yapmakta olduğu, daralıp rahat zamanlarda işlemeye bıraktığı oyulmuş ağaçlarla doluydu. Böylece oda kuytu bir ormana dönmüştü. O gün Fazıl enişte, "Köye bekçilik edecekmişsin ha" dedi. "Evet, yol üstünde çoban kulübesinde yatıp kalkacağım." Sofadaydılar ve Veli'nin gözleri Fazıl eniştenin sığınağına ilişmişti. Eniştesi aklından geçenleri anlamıştı. "Karar verdim, düşman gitmedikten sonra bunları elime almayacağım. Toprak bakılmak ister, hayvanlar da öyle. Zor günlerdeyiz oğul. Oturup da bağlama çalmak da neyin nesi? Hem yüreğimiz rahat olmadıktan sonra ne diye türkü çağırmalı?" Böylece sığınak sessizliğe gömüldü. Veli gelip gittikçe kapının üstündeki camdan içeriye bakardı. Sazlar öylece suskun, öylece asılıydılar duvarda. Telleri gevşemiş, akortları bozulmuş olmalıydı. Fazıl eniştenin usta ellerini bekliyorlardı. Coşup da güldür güldür ses verecekleri günleri. Geceleri Hıfzı'yla birlikte artık o harap kulübede kalıyordu. Kulübe yol üstünde aşağı yamaçları gören bir yerdeydi. "Ah, bir de silahımız olsa" derdi Veli. Veli ile Hıfzı çocukça yanlarının çoğunu galiba bu vazifeyi üzerlerine aldıktan sonra bıraktılar. Daha çok ağırbaşlı, ciddi birer idadili olarak göze çarpmaya başladılar. İdadi gene o harap kerpiç evin üst katıydı. Şimdi derslerin bir kısmı boş geçmekteydi. Genç hocalar askere çağrılmışlardı. En çok Cavit Bey'in gidişine üzülmüşlerdi. Cavit Bey son dersinde onlara biraz da gidiş heyecanının eklendiği o gür sesiyle Namık Kemal'den şiirler okumuştu. Sonra babasının 93 Harbi ile ilgili hatıralarını anlatmıştı. Eski Zara'da, Filibe'de olanları, Bulgar zulmünü, o acılı günleri, Osman Paşa'nın Plevne'de koca Rus ordularına karşı direnişini, büyük irade savaşını. Hiç görmedikleri o yerler, buralara benzerlikleriyle gözlerinin önüne gelmişti. Ahşap, kerpiç Osmanlı evleri, dar sokaklar, çeşmeler, yollara dökülmüş insanlar, ucu bucağı belirsiz göç kafileleri ve yol kesen kanlı mızrakları süngüleriyle Bulgarlar, Rus kazakları. Sonra Cavit Bey gözlüğünü düzeltmiş, cep saatini çıkarıp hademenin zili çalmasına az bir zaman kaldığını anlayarak susmuştu. Belki konuşsa sesi, o güçlü sesi titreyebilirdi. Herhalde böyle olsun istemiyordu. Çocuklara hep güçlü görünmeliydi, öyle değil mi? Çocuklar da susmuşlardı, adeta nefeslerini tutmuşlardı. Birazdan araya o her zaman bekledikleri ama şimdi duymak istemedikleri çan sesi girecekti. Ve çan çaldı. Cavit Bey solgun yüzüyle doğruldu. "Alasmarladık çocuklar. Duygularını bastırmış bir sesti bu. Güle güle, yolunuz açık olsun." Çocukların onu hep bir ağızdan uğurlayan sesleri bereketli bir ırmak gibi soluk soluğa aktı. Cavit Bey kerpiç duvarlara, kırık pencerelere, o eğreti sobaya, duvara asılı Namık Kemal'i, Mehmet Akif'in resimlerine göz gezdirdi. Sonra kitaplarını koltuğunun altına sıkıştırıp yürüdü. Velinin içinde bir boşluk, Cavit Bey'i bir daha görememe korkusu. Ama yavaş yavaş onun yokluğuna da alışıldı. Her geçen gün hayatlarından eksilen şeylerin boşluğunda yaşamaya ister istemez katlanacaklardı. Bununla beraber Nafiz Bey'in gidişi Veli'yi de öyle üzmedi. Musa Efendi'nin verilmiş sözünü hatırlayıp Hıfzı ile birlikte doğruca o derme çatma çömlek atölyesine koştular. "Musa emmi, Musa emmi." Musa Efendi ahırdan bozma atölyesinin sonradan genişlettiği penceresinde Veli ile Hıfzı'nın başlarını görünce doğruldu. "Ne var lan, düşman müşman mı geliyor yoksa?" "Yok be Musa emmi," dedi Veli. "Nafiz Bey askere gitti, iki gözüm çıksın ki." "Sahi mi?" Musa Efendi elinin çamurunu bir beze kuruluyordu ki penceredeki başlar kaybolmuştu. Veli ile Hıfzı bu defa doğruca doğru atı çayırda otlatan İsmail Efendi'ye koştular. "İsmail emmi, İsmail emmi, Nafiz Bey askere gitti, vallaha da billaha da Geyve'ye." "Geyve'ye mi? İyi ya, hayırlısı, kumandan Halit Bey adam eder onu." Veli'nin yüzünde hayal kırıklığı. "İsmail emmi, hani Nafiz Bey askere giderse Musa emmi çifte telli oynamayacak mıydı?" "Doğru ya, hadi gidelim öyleyse." İsmail Efendi çaresiz doğru atı yularından tutup çocukların ardına düştü. Çömlekhanenin penceresinde bu defa sadece Veli'nin başı. "Musa emmi, İsmail dayı geldi, hele çık biraz." "Allah Allah, oğlum siz gözcülük etmiyor musunuz? Vallahi müftüye şikayet ederim sizi." "Ama İsmail dayı geldi, çifte telli oynayacaksın ya." Çömlekçi sözün buraya geleceğini çoktan biliyordu. Unutmuş gibi davranmaya çalışmıştı ama olmamıştı işte. Dışarıdan İsmail Efendi'nin pürüzlü, öksürüklü, cılız sesi geldi. "Musa Efendi, Musa Efendi, şu çocuklar beni sürüyüp buraya getirdiler. Bari sözünü tut da oynayıver." Musa Efendi başını iki yana salladı, yürüyüp dışarı çıktı. Hani çalgıcılar, kemane, dümbelek falan olmadan nasıl oynanır?" Veli gülerek, "Biz ağzımızla çalarız, sen merak etme," dedi. "Hadi hadi, olmaz öyle şey." "Hem etmeyin be çocuklar, içim dar. Şimdi çifte telli oynamanın zamanı mı? Hele bir zaferi kazanalım, şunu Yunan'ı def edelim. O zaman çifte telli nasıl oynanırmış görün." Üç gün üç gece oynayacağım. Şimdi buraya boşuna mı geldik Musa Efendi? Bunu söyleyen İsmail Efendi'ydi. Çömlekçi adamı kolundan çekti. Yahu boşuna olur mu? Gel hele şu testide ayran var. Bir ayranımı iç, çocuklar ata bakarlar. Çocuklara döndü. Hadi bakalım marş marş. Gözcüymüşler. Bunlar ne biçim gözcü böyle? İşleri güçleri eğlence. İsmail Efendi gülüyordu. Sonra İsmail Efendi Göynük taraflarına gitti. Bolu ve Göynük'te araba imalathaneleri kurulmuştu. Ustalığı bilindiğinden Abdullah Bey aracılığıyla Göynük'e gönderilmişti. Efendi Hafız'a gelince bazen eniştesiyle bazen de Muhtar Seyfi ile manda arabalarına yüklü çuval, semer, çul, çamaşırlık bez, yün gibi şeyleri Mihal Gazi, taraklı erzak ve teçhizat ambarlarına götürüyorlardı. Veli ise geceleri derme çatma çoban kulübesinde nöbet tutuyordu. Uykusu geldi mi nöbeti Hıfzı'ya devreder, bir mindere kıvrılıp uyurdu. Bazen konuşmaya dalarlar, zaman çarçabuk geçerdi. Doğrusu bu kulübe halasının evinden daha huzurluydu. Hürdü burada. Karışan görüşen yok. Bazen Esma eskiden olduğu gibi bir kenara sakladığı fındık, üzüm, ceviz gibi eğlencelikler getirirdi. Onlarla oyalanırlardı. Ama çoktandır Esma abla karşılaştıklarında kocaman üzgün gözlerle bakıyor, ambarların boşaldığını, kıyısında köşesinde yemiş kalmadığını o gözlerle anlatıyordu. Bir seferinde Hacer bir torba yer fıstığıyla kulübenin kapısına dayanmıştı. Kız Hacer, ne var, ne arıyorsun buralarda? Nöbet tutarken başka türlü vakit geçmez, fıstık getirdim. Veli torbayı kapmış, nereden buldun bunu, yoksa Esma ablam mı gönderdi diye sormuştu. Kız kıkırdayıp gülmüştü, yok canım, Fitnat Hanım'ın dolabından aşırdım. Ama sakın kimseye söylemeyin, Fitnat Ana beni kapının önüne kor vallaha. Hıfzı, sen ara sıra bize o dolaptan bir şeyler taşı, olmaz mı demişti. Babam duymasın dedi Veli, hırsızlıktır bunun adı, hadi git kız çabuk, şimdi pataklayacağım. Hacer koşarak uzaklaştı, karanlıkların içinde kayboldu. O günden sonra farkına varmadan Hacer'i beklediler. Bu sıska fakat hayat dolu kız onların boşluklarla, gidenlerin eksikliğiyle dolu dünyalarına beklenmeyen bir misafir gibi sızmıştı. Geceleri karanlıkları araştırırken küçük belirsiz bir ışık gördüklerinde canlanırlardı. Ama bu yolunu görmek isteyen bir köylünün feneri olurdu. Yahut evlerden birinin içinde dolanan, sonra da sönen küçük bir ışık kıpırtısı. Bazen Nazik Ana'nın evi gecenin tek aydınlığını iri bir ateş böceği gibi karanlığa saçardı. O zaman Nazik Ana'nın yahut yardımcılarının tezgahta bez dokuduklarını, yün eğirdiklerini anlarlardı. İri böcek saatlerce ışıldar, birden sönüverirdi. Sonra Veli esnemeye başlardı. Hıfzı uyumasın diye lafa tutardı onu. Lenveli Yunan Bursa'da, Afyon'da, Eskişehir'de çok mezalim yapmış. Bursa'da kelleleri ağaçlara asarmış bunlar, kestane ağaçlarına. Sıra sıra kelleler. Kelle deme şunlara. Ne denir başka? Ecnebi gazeteciler köylere girip çıkarak rapor tutarlarmış Yunanlıların kaç kişiyi katlettiklerine dair. Yunanlılar bizimkilere türlü türlü işkenceler ederlermiş. Gözlerini oymaktan tut, şurasını burasını kesmeye kadar. Veli uykulu gözlerini ovuşturarak kırık dökük pencereden karanlıkları araştırdı. Bizimkiler hakkından gelecek onları, merak etme dedi. Hindistan'dan, Buhara'dan bile yardım gelmiş. Babamla eniştem konuşurlarken işittim. Mustafa Kemal Paşa memleketi kurtarmayı kafasına iyice koymuş. Sonra öteki paşalar da var. Benim babam Fevzi Paşa'yı çok metheder. Kurşun yağmuru altında namaz kıldığını görenler olmuş. Veli'nin uykusu açılır anlatır anlatırdı. Sakarya kumandanlarını bir bir sayardı. Kemalettin Sami Bey'den Derviş Bey'e, Çolak İbrahim Bey'e kadar.